Ayrım 54.
Sayfa numarası 1088. Türkiye, ABD tarafından o denli teslim alınmıştı ki, Osmanlı'nın başaramadığını Amerikalılar deneyecek ve işbirlikçileri aracılığıyla Alevileri kendi ülkelerinde eritmeye çalışacaklardı. Kahramanmaraş'ın üzerinde durulmayan ikinci amacı buydu. Bu amaç o denli açık yürütülüyordu ki, ABD Büyükelçiliğinde görevli bir grup, olaylardan bir hafta önce kente gelmiş ve kendilerini gizlemeye gerek duymadan değişik kişi ve gruplarla görüşmüştü. Aynı ekip Çorum olaylarından önce Çorum'da da görülmüştü. Mehmet Ali Birant 32. gün programı CNN Türk Aralık 2003. Kahramanmaraş ve Çorum olaylarında sıradan insanların bile görüp sorguladığı gerçekler, yanıt aradığı sorular vardı. Ancak hükümet elle tutulur bir açıklama yapmıyor, sessiz kalıyordu. O günlerde yaygın olarak tartışılan ve basına da yansıyan şu görüşler ileri sürülüyordu. İçişleri Bakanı'nın daha önce hassas bölge ilan edilen bu kentte gerginliğin artmasına neden seyirci kalınmış, önlem alınmamıştır. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, olaylar başlamadan 24 saat önce etnik çatışma hazırlıklarının yapıldığını açıklarken hükümet aynı bilgilere sahip değil miydi? Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, hükümetin olayları önceden bildiğini söylemiştir. Bu doğru mudur? Olaylardan 24 saat sonra toplanan Bakanlar Kurulu, neden o olayları değil de Ecevit'in gezi sonuçlarını görüşmüştür? Kente güvenlik güçleri neden geç gelmiştir? Aradan 5 gün geçmesine karşın, neden hala yeterli önlem alınmamaktadır? Günaydın Gazetesi, 26 Aralık 1978. Ünlü tarihçi Augustin Thierry, bir toplumsal eylemi kimin tasarlamış olduğunu doğru olarak bilmek istiyorsanız, bu olaylara özünde kimlerin gereksinmesi olduğunu araştırınız. Yapılan iş kimin yararına ise o işi yapan odur yaklaşımı, hukukta olduğu gibi tarih için de geçerlidir, demişti. Türkiye'de Gençlik Hareketleri, Taner Sülker Yılmaz, Toplumsal Dönüşüm Yayınları İstanbul 1997, sayfa 355. Türkiye'de giderek artan bir yoğunlukla yarım yüzyıldır uygulanan dışa bağımlı politikaların çok yönlü sonuçları içinde 3 unsur öne çıkar. Cumhuriyetle gerçekleştirilen ulus devlet yapısının çözülmesi, bu yapının öncüleri olan ulusçu aydınların yok edilmesi ve bu amaç için ümmet yapılanmasının yönetim sistemi haline getirilmesi. Bu 3 unsur ülkeyi emperyalist sömürüye karşı koruması hale getirecek ve açık pazar durumuna sokulan ülke parçalanma sürecine girecektir. Kahramanmaraş'ın ikinci amacı, başlatılmış olan bu sürecin toplumsal çözülmeye yönelmesini hızlandırmaktı. Emperyalizmin gereksinimlerine yanıt veriyordu ve Augustin Thierry'in toplumsal eylemlerle ilgili yorumuna uygun olarak arkasında o eylemlerden çıkarı olan güçler vardı. CIA, sonu yönetim değişikliğiyle bitecek çatışmalar yaratma konusunda kanıtlanmış yeteneklere sahip bir örgüttür. 1945'ten beri Türkiye'ye yerleşmiş ve bu uzun süre içinde hemen hiç denetlenmemiştir. Denetlenmek bir yana, arkasındaki devletin gücünden çekinen iktidarlarca çoğu zaman çalışmalarına göz yumulmuş ya da desteklenmiştir. Türkiye'ye atanan ABD Büyükelçilik görevlileri, Büyükelçi başta olmak üzere genellikle CIA ile ilişkili kişilerdir. Aydın Kırımı'nın arttığı 1965-1980 arasındaki 15 yıl, CIA'nin Türkiye'deki çatışmalarının en yoğun dönemidir. CIA'nin darbe hazırlama konusundaki uzmanlığını bu örgütte 11 yıl çalışmış olan Philip A. G. Kaçış adlı kitabında şöyle açıklamaktadır. Darbe konusunda CIA kadar uzman başka bir örgüt bulunmaz. CIA istediği zaman istediği ülkede büyük karışıklıklar çıkarır, bunları finanse eder. Karışıklık darbe yapmak için istenen ortamı sağlar. Darbe yapacak olanlar, yazarın notu, ülkenin tam bir çıkmaz içinde olduğunu ve sorunu ancak kendilerinin çözebileceği bir ortamın yaratılmasını isterler. Bu da CIA'nin görevidir. Darbe yapanlar genellikle CIA'in adamlarıdır. Türkiye'de Gençlik Hareketleri, Tanzer Sülker Yılmaz, Toplumsal Dönüşüm Yayınları İstanbul 1997, sayfa 424. Kahramanmaraş ve Çorum olayları bu bilgiler ışığında değerlendirilmelidir. Üstelik bu olaylar, amacı darbe ile sınırlı kalan eylemler değildir. Bu amaç için başlatılan katliamların, Anadolu'daki Türk varlığının geleceği ile ilgili uzun erimli hesapları vardır. Toplu öldürmelerle yaratılan ürkütücü ortam, istenilen sonuçları önemli oranda sağlamıştır. Köy ya da kent, yaşadığı yerleri bırakıp göç eden Alevi yurttaşlar, yurt içinde büyük kent varoşlarına, yurt dışında ise dünyanın değişik ülkelerine gittiler. Toplum bilincine sahip yaşam gelenekleriyle Türk kimliğini Anadolu'da 1000 yıl yaşatan bu insanlar, küçük gruplar halinde yaşamak zorunda kaldıkları yabancı çevrelerde kimlik sorunu yaşar hale geldiler. Yüzyıllar boyunca oluşan toplumsal dengeler önemli oranda bozuldu. Kalıcı kin ve düşmanlıklar yaratılarak birlik ve dayanışma ruhuna büyük zarar verildi. Orta Anadolu, emperyalizmin dilediği zaman kullanacağı, Arapçılık akımlarının kol gezdiği bir bölge oldu. 1993'teki 2. Sivas katliamında insanlar yanarken, Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu, Sivas'ta yıkılacak diye bağırılıyordu. Kurtuluş Savaşı'na hayat veren Orta Anadolu'nun en duyarlı yöresi bu hale getirilmişti. Türk toplumuna, ulusal birliğe yönelik olarak büyük zarar veren Kahramanmaraş olaylarına yurt içi ve dışında değişik tepkiler gösterildi. Olaylar değişik kentlerde kitle gösterileriyle kınandı, üniversite öğrencileri derslere girmedi, politikacılar gelişmeleri siyasi malzeme olarak kullandı. Demirel, hükümet şimdi düşmezse ne zaman düşecek derken, Türkeş, olayları komünistler çıkardı dedi. Günaydın Gazetesi, 26 Aralık 1978. Ancak bugün de ders alınması gereken bir tepki yurt dışından Kıbrıs Rum kesiminden geldi. Kıbrıs Rumlarının olaylardan duyduğu sevinç ve mutluluk, toplu öldürme olayları sürerken televizyon ve gazete yayınlarına açık biçimde yansıtılıyordu. Günlerce baş haber yapılan yayınlarda şunlar söyleniyordu. Kahramanmaraş bize güzel bir yeni yıl armağanıdır. Türkiye, olaylar nedeniyle sarsılacak Kıbrıs Türkleri yalnızlığa itilecektir. Olaylar nedeniyle Ecevit istifa edecek, asker yönetime el koyacak. Kıbrıs'ı karıştıran Ecevit gerekli dersi ülkesinde alıyor. AGE 26 Aralık 1978. Türkiye'deki terör eylemlerine yabancıların yön verdiğini gösteren bir başka önemli olay, 1 Mayıs 1977 İstanbul olaylarıdır. 1 Mayıs'ı kutlamak için Taksim Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 bin kişinin üzerine ateş açılmış ve çıkan karışıklık sonucu 34 kişi yaşamını yitirmiştir. Uğur Mumcu, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde olayla ilgili olarak şunları yazmıştı. 1 Mayıs günü İstanbul'da Taksim alanında yaşanan korkunç olayları, son yıllarda Türkiye'nin yaşamakta olduğu koşullardan soyutlamaya olanak yoktur. Sanki bir plan işliyor. Sanki görünmez bir el bu planı adım adım uyguluyor. Birçok kişi, birçok grup bu plan için ya figüran oluyor ya da alet olarak kullanılıyor. Olayların arkasında CIA'nin kanlı elini görmemek için çok saf olmak gerekiyor. Cumhuriyet, 4 Mayıs 1977. 1 Mayıs 1977, Uğur Mumcu'nun söylediği gibi CIA'nin düzenlediği kanıtlı eylemlerden biridir. Taksim alanına hakim bir konumda olan Intercontinental Oteli'nin 5 ve 6. katlarına hiç kimse alınmamış, bu katlara yalnızca müşteri olmadığı belli olan bazı kişiler girip çıkmıştı. Kurşunla ölüm ya da yaralanmaların çoğunluğu bu yönden açılan ateş sonucu meydana gelmişti. 2. 1 Mayıs, Nail Güreli, Gür Yayınları 1979, sayfa 175-176. Sivil giyimli 8 Amerikalı ellerinde dikdörtgen ve oval çantalarıyla Interkontinental'den çıkıp Taksim gezisi merdivenlerinde incelemeler yapmışlar. Daha sonra silah taşıdıkları belirgin olmasına karşın üzerleri ve çantaları aranmadan uçakla Ankara'ya gitmişlerdi. Vatan 17 Mayıs 1977. 1974 ile 1980 arasında Türkiye'de binlerce insan öldürüldü, on binlercesi yaralandı. Köylerini, kentlerini adeta kaçarak terk edip başka yerlere göçenlerin sayısı bilinmiyor. Terörün yoğunlaştığı 1978-1980 arasındaki yalnızca 2 yıl içinde 5.241 kişi öldürülmüş, pek çoğu sakat kalan 14.152 kişi yaralanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 1965-1980 arasındaki 15 yılda 45 bin tüfek, 150 bin tabanca ve 32 milyon mermi ele geçirilmişti. Emniyet yetkilileri aynı dönemde bu miktarların en az 2-3 katının yasa dışı bir biçimde kişilerin elinde bulunduğunu tahmin ediyordu. Türkiye'de Gençlik Hareketleri Tanzer Sülker Yılmaz Toplumsal Dönüşüm Yayınır İstanbul 2000 sayfa 395-379. Ülkeleri için yaşamlarını ortaya koyarak inançları doğrultusunda mücadeleye atılan genç insanlar, siyasi eğilim ve görüşlerine bakılmaksızın acımasızca ezildiler. Oysa bunlar güçlükle yetişmiş, yurtsever insanlar ve değişik görüşlerdeki aydınlardı. Türk ulusunun kültürel zenginliğiydiler. Uğur Mumcu'nun söylediği gibi, sanki görünmez bir el Türkiye'yi karıştırmış, ülke aydınlarını, özellikle topluma önderlik edebilecek aydınları yok etmişti. Kimin kimi öldürdüğü, hangi saldırıyı hangi örgütün yaptığı belirsizdi. İstanbul basını büyük bir çoğunlukla ulusal birliği gözeten bir yayın politikası izlemiyor, ayrışma ve çatışmayı öne çıkaran gerçek dışı haberler yayıyordu. Gerçeği ortaya çıkarmaya yönelen gazetecilerin başına gelmedik kalmıyor, ya öldürülüyor ya da ölüm korkusuyla yaşayıp sıkça tutuklanıyorlardı. Basının o günlerdeki belirgin özelliği, terörün dışarıyla olan bağlantılarından hiç söz etmeden sürekli ülkücü devrimci ya da sağcı solcu ayrımını işleyerek bölünmüşlüğü öne çıkarmasıydı. Bu tutum o denli ısrarla sürdürülüyordu ki herhangi bir kanıt olmasa da eğer bir solcu öldürülmüşse katil hemen sağcı, sağcı öldürülmüşse suçlusu solcu oluyordu. Bu yaklaşıma hak verdirecek çok olay oluyordu ama öldürme olaylarının çoğunluğunun kaynağı belirlenemiyordu. Bir merkezden planlanmış gibi zamanlamada ustalık isteyen öldürmeler ve misillemeler yaşanıyordu. Örneğin MHP Manisa İl Başkanı 25 Haziran 1979'da eczanesinde öldürülüyor. Hemen ertesi gün yine Manisa'da CHP üyesi bir eczacı bayan iş yerinde vuruluyordu. İstanbul Beyazıt'ta ülkücülerin gittiği bir kahve bombalanıyor. Hemen arkasından Ortaköy'de devrimcilerin gittiği bir kahvede bomba patlıyordu. Emniyet yetkilileri Kahramanmaraş'ta hem ülkücü hem de devrimci öldüren silah ele geçirmişti. 27 Mayıs 1970'te Ankara Hukuk Fakültesi öğrencisi devrimci Mustafa Kuseyri basın yayın yüksekokulunda arkadaşları tarafından bir kaza kurşunu ile öldürülmüş. Ancak cinayet ülkücülere yüklenerek cenaze antifaşist bir gösteriye dönüştürülmüştü. Yarılma, Gün Zileli, Ozan Yayıncılık, İstanbul 2000 sayfa 383-384. Sanki yeri yurdu örgütü belirsiz bir ölüm makinesi ortaya çıkmış, her görüşten insanı dilediği zaman dilediği biçimde öldürüyordu. Gazeteler, yaşanan katliam kargaşası içinde olaylara dilediği gibi failler buluyor ve bunları dilediği biçimde kamuoyuna sunuyordu. Herhangi bir siyasi cinayet bir kısım basın tarafından ülkücülerce işlenmiş gibi gösterilirken, bir kısım basın aynı cinayeti devrimcilerin işlediğini ileri sürebiliyordu. Sağ ve sol tanımları da aynı amaçla kullanılıyor. Örgütler arası çatışma, sol içi hesaplaşma ya da davadan dönenin vurulması gibi söylemler gerçek olup olmadığına bakılmaksızın gazete manşetlerinden eksik olmuyordu. Sayıları 50'ye varan küçüklü büyüklü her grubun bir kimisinin ise birden çok yayın organı vardı. Bunlar son derece yanlı yayın yapıyor ve bilgilendirmekten çok etkilemeyi amaçlıyordu. Bu tür yayınların en büyüklerinden olan ve birbirleriyle uzlaşmaz bir siyasi mücadele yürüten Devrimci Yol, Halkın Kurtuluşu, İleri ve Kurtuluş gibi dergilerin tümü, Ankara'da faaliyet gösteren Turkish Daily News Web Obsef tesislerinde basılıyordu. Adı geçen dergilerin değişik sayıları. Aynı cinayete birkaç örgüt birden sahip çıkabiliyor ya da herhangi bir örgütle ilişkisi olmayan kişiler uydurma adlarla öldürme eylemini kendilerinin gerçekleştirdiğini bildirebiliyorlardı. Kitle tabanı olan kimi örgütler ise sık sık kendilerine yakıştırılan cinayetlerle herhangi bir ilgilerinin olmadığını açıklamak zorunda kalıyordu. Örneğin, İTÜ öğretim üyelerinden Ordinal Yüz Profesör Bedri Karafakioğlu öldürüldüğünde, eşine başsağlığı ziyaretinde bulunan MHP heyeti kendilerine yöneltilen suçlamaların haksız olduğunu, cinayetle hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını açıklamıştı. AGE sayfa 352. 1974-1980 döneminde yitirilen ve yerleri hala doldurulamayan eğitimle insan birikimi, ulus olarak yitirilen değerler bütününün yalnızca bir bölümüdür. Gerçek yitik, toplum çıkarlarına gösterilen duyarlılıklarda ve haksızlığa karşı direnme geleneklerinde yaşanmış, özgür düşünce, düşünceyi eyleme dönüştürme girişkenliği ve Türklere özgü örgütlenme yeteneği büyük zarar görmüştü. Toplum üzerinde o denli yoğun bir baskı oluşturulmuştu ki, örgütlenmek ve örgütlü davranmak halkın gözünde en tehlikeli iş haline gelmişti. Doğru ya da yanlış ama ülke çıkarını düşünerek davranan herkes şiddetle cezalandırılmış, kitleler duyarsız ve edilgen kalabalıklar haline getirilerek bugünkü yoz ortamın oluşması sağlanmıştı. Üstelik ağır biçimde yaşanan entelektüel yıkım henüz bitmemişti ve 12 Eylül ile birlikte örneği az görülen bir şiddetle sürdürülecekti. Son ve en ağır aydın kırımı 12 Eylül'de gerçekleştirilecekti. 12 Eylül'ün gerçek yüzü. Kenan Evren 12 Eylül için 1983'te kaleme aldığı anılarında şu saptamayı yapıyor. 12 Eylül harekatının başarılı olmaması demek bir iç savaş sonucu Türkiye'nin parçalanması ve 1000 seneye yakın bir zamandır bizim olan bu toprakların değişik ellere geçmesi, başka bir deyişle Türklüğün ve Türklerin Asya'daki diğer Türklerin durumuna düşmesi demekti. Kenan Evren'in anıları, Kenan Evren Milliyet Yayınları 1. cilt 4. baskı 1990 sayfa 19. Bu yargı ne kadar gerçeği yansıtmaktadır? Harekat başarılı olmasa Türkiye nasıl ve kimler tarafından parçalanacaktır? Anadolu Türklüğünü Asya'daki Türklerin durumuna kim düşürecektir? Türkiye'nin 12 Eylül'ün başarılı olmaması halinde parçalanıp parçalanmayacağı bilinmez. Ama aradan geçen çeyrek yüzyılın ortaya çıkardığı açık gerçek, Türkiye'nin bugün parçalanma kaygıları yaşayan bir ülke haline gelmesi ve duruma gelişte 12 Eylül'ün belirleyici düzeyde payının olmasıdır. 1980 yılı Türkiye için ekonomi ve siyaset başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında büyük bir çöküşün yaşandığı bir kırılma noktasıdır. 1980'den söz edilince herkesin aklına doğal ve haklı olarak silahlı bir hareket yani darbe gelir. Bu olayın gerçek boyutunu ortaya koymayan eksik bir yaklaşımdır. 1980 olayları bir bütün olarak ve biraz dikkatlice ele alınacak olursa yaklaşımın yetersizliği kolayca görülecektir. 12 Eylül sabahı uygulamaya sokulan eylem söylendiği ya da uygulayıcılarının sandığı gibi terör olaylarının zorunlu kıldığı bir sonuç değil, ülkeyi küresel isteklere sınırsızca açan bir başlangıçtır. 1980'de siyasi çatışmanın Türkiye'yi kan gölüne götürdüğü doğrudur. Darbenin amacının kardeş kanının akmasını ve terörü önlemek olarak açıklandığı da doğrudur. Ancak olay ve gelişmeler Türkiye'ye yönelik küresel politikadan bağımsız, yalnızca yerel bir sorunmuş gibi ele alınacak olursa, doğruların gerçekte ulusal varlık için tehdit oluşturan büyük bir yanlışa dönüştüğü görülecektir. 12 Eylül ile gerçek darbe, Türkiye'nin ekonomisine, siyasetine, aydınlarına ve ifadesini Atatürkçülükte bulan ulusal bağımsızlık geleneklerine yapılmıştır. Darbenin tarihi 12 Eylül değil, 24 Ocak 1980'dir. 12 Eylül çalışan kesimlerin ve aydınların 24 Ocak kararlarına tepki gösteremez hale getirilmesi eylemidir. 1979'da başbakan olan Süleyman Demirel, başbakanlık müsteşarlığına getirdiği Turgut Özal'a yeni bir ekonomik istikrar programı hazırlama görevi verdi. Program kısa sürede hazırlandı. Bir başka deyişle IMF tarafından hazırlanmış olan program 24 Ocak 1980'de kamuoyuna açıklandı. Tarihe 24 Ocak kararları olarak geçen ve IMF'nin daha önce yaptıramadığı isteklerini içeren program, Türkiye'yi tek taraflı olarak yabancı sermaye açıyor, tarım, ticaret ve sanayide ulusal hedeflerden vazgeçiliyor ve günlük kur uygulamasına geçilerek Türk lirasındaki değer yitimi sürekli hale getiriliyordu. Milli kambiyo rejiminden vazgeçiliyor, ithalat liberasyonu adıyla dış alım serbest kılınıyor, kotalar kaldırılıyor ve kamu yatırımları kısılıyordu. Kitlerin özelleştirileceği, temel ürünlerde destek fiyatlarının kaldırılacağı, ücret artışlarının düşük tutulacağı, tarım ürünlerindeki taban fiyatlarının sınırlanacağı açıklanıyordu. Büyükler Rus Gelişim Yayınları 19. cilt sayfa 11.827. Programın ön uygulamaları bile etkisini hemen gösteriyor. 1980 başında 47 TL olan 1 Amerikan doları yıl sonunda 90 liraya çıkıyor. Programa karşı gösterilen tepki, iç savaş haline getirilen terör eylemleriyle birbirine karışıyordu. 24 Ocak kararları ancak 12 Eylül gibi bir demir yumrukla uygulanabilirdi. Emek örgütleri başta olmak üzere mesleki kuruluşlar, dernekler ve partiler kapatılmalı, yasama ve yürütme gücü tartışmasız bir ortamda sınırsız yetkilerle donatılmış bir yönetime verilmeliydi. Nitekim öyle oldu ve ABD başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin demokratik desteği altında 5 kişilik Milli Güvenlik Konseyi'nin her kararı yasa sayıldı. Tüm siyasi partiler, dernekler, meslek örgütleri kapatıldı. Yüz binlerce insan gözaltına alındı. 50 kişi idam edildi. 12 Eylül'ün Türk toplumunda yarattığı çöküntü çok yönlü ve çok boyutludur. Ancak en zor karar, Cumhuriyetle kurulan ulus devlet yapısına, bu yapıya biçim veren yönetim anlayışına ve tümünü içine alan siyasi işleyişe verilmiştir. Bağımsız iç ve dış politika, sosyal devlet anlayışı ve ulusal hakları koruma istenci hemen tümüyle yok edilmiştir. Siyasi bozulmanın partilere yansıyan etkisi doğal olarak bölünme, parçalanma ve yabancılaşma oluşmuştur. CHP ve DP ya da CHP ve AP'den oluşan iki partili düzen bozulmuş, ortaya içinde yasallaştırılan İslamcı ve Kürtçü partilerin de olduğu bir parti karmaşası çıkmıştır. Bugün Türkiye'de 49 yasal parti bulunmaktadır. Bunların en büyükleri bile %10'luk seçim barajını aşmayı başarı sayacak kadar küçülmüş ve etkisizleşmiştir. Hemen tümü denetim altındadır. Varlıklarını sürdürebilmek için ulusal haklardan ödün vermeye alışkanlık edinmişlerdir. Yoksullaşan halk siyaset dışında kaldığı için Türkiye'de ulusal siyaset yapılamaz hale gelmiştir. 12 Eylül'ün siyasi partilere yönelik en etkili sonucu etkisizleşme ve parçalanma olmuştur. Darbe hazırlamak.